Ben Rusçukgili'nin Lojva köyünde orta boylu bir çiftçi ailesinde dünyaya gelen 34 doğumlu, şu anda 85'in içinde olan bir Şevket'im.
Ama bütün hayatınız boyunca böyle kültür adamı olarak, gazeteci olarak çalıştınız. Bulgaristan ordusunun inşaat ordusu saflarında.
İlk öğrenimimi 44'ten sonra Lojva'da açılan Türk Rüştiyesi'nde, lise öğrenimimi Kubrat Bulgar Lisesi'nde, yüksek öğrenimimi Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji, Bulgar Filolojisi ve Gazetecilik Fakültelerinden mezun olup yıllar boyu öğretmen, Razgat Türk Pedagoji Okulu'nda öğretmen olarak eşimle beraber çalıştım. Ondan sonra Plevne'de 20 yıl kültür hayatına katıldım. Plevne Katya Popova Sanat Korosu'nun işlerine sorumlu müdür olarak 11 yıl Plevne İnşaat Kol Ordusu'nun kültür işlerine bakan Yüzbaşı Şevket Feyzullah olarak çalıştım. Oradaki işlerin gazetecilik yazılarımı beğendikleri için 1978'in Ocak ayından itibaren beni Sofya'daki Trudu Delu gazetesine gazeteci olarak göreve aldılar ve 90'a kadar, emekliye ayrılıncaya kadar İnşaat Ordusu'nun Trudu Delu gazetesinde gazetecilik ettim. 1990'dan beri de Yemeni Tercüme Bürosu olarak Şefar Tercüme Bürosu'nu çalıştırmaktayım.
Evet, çok zengin bir iş deneyimi diyelim bu güzel anlamlı ömrünüz çerçevesinde. Radyo ile tanışmanız nasıl oldu?
Sofya Radyosu'nun Bulgaristan Türkü'nün Lale Devri'nde öncülük ettiğini ben daha çocukluk yaşımda anlamış oldum. Burası Sofya Radyosu deyince herkes radyosunun başına geçip Adem Bayraktar'ı, Kadriye Latifova'yı, Enver İbrahimov'u, Mehmet Bekir'in Üç Ses, Üç Saz şarkılarını, Nadia Ahmedova'nın, Sebat Milaşeva'nın, Hikmet Efendiyev'in, Ahmet Ayvaliyev'in, Hasan Tekkeli'nin, Fuat Saliyev'in, Selahattin Cinef'in, Yıldız İbrahimova'nın, Dimitar Dinef'in hazırladıkları programları dinliyordum. Sofya Radyosu'nun bu hususta öncülük edenlerin arasında bulunduğunu biliyorum.
Bu o sene kaç? Yani siz diyorsunuz ki çocukluğumdan daha ben Sofya Radyosu'na
İlk
aşinalığım var.
olarak Ülfet abla olarak bildiğimiz Eskizare radyo dalgası üzerinden verilen yayınları dinliyorduk. Ondan sonra Sofya Radyosu,
Sene kaç acaba hatırlar mısınız? Sene kaç olabilir?
47-48.
Ve siz o zamandan beri
Evet, o
önce
zamandan beri Sofya Radyosu'nun
Zagora daha sonra Sofya'daki bu yayınları dinliyorsunuz. Şu an
Evet.
çok etkilendim. Yani düşünün değerli dinleyiciler, bizler şu an Şevket ağabeyimizle bu çınar ağacımızla birlikte 1948 yıllarına dönmüş olduk. Böyle bir çınar diyoruz radyo için o zaman, değil mi?
Evet, bu yayınlara katılanlar, değirmeninin suyunu sağlayanlar arasında sağ olanlar da var tabii. Nadia Ahmedova şu anda Sofya'da. Sebat Milaşeva hala yaşamakta. Hikmet Efendiyev, Yıldız İbrahimova Ankara'da.
Annesi tabii Nevriye
Annesi Nevriye Hanım, Sofya'nın daktilocusu olarak Sofya Radyosu'nun. Selahattin Cinef Ankara'da hala yaşamaktadır. Onların da kulaklarını çınlatıyoruz şu anda.
Peki sizler özellikle bazı başlıklar hazırladım dediniz. Belki de orduda olmuş olmanın getirdiği bir disiplin mi acaba dediniz ki Sevda Hanım ben Lale Devrim'deki rolünden bahsedeceğim. Sofya Radyosu'nun değirmenin suyunu sağlayanlar ve soykırımında Türkçe yayınların başına gelenler diye böyle bir başlık attınız. Nasıldı o yıllar madem ki hazırlandınız ve söyleyecekleriniz var?
Birkaç yıl önce Sofya'da İnsanlık adında bir vakıf beni Yıldız İbrahimoğlu'nun vekili olarak onun takdirnamesini ve onun madalyasını almaya davet etti. Ve bu madalyalar ve bu takdirnameler veriliyorken salonda bulunanların arasında akademisyen profesör Nikolay Kaufman'ın da bulunduğunu görünce ben şöyle bir olayı hatırladım. Ocak yayınlar kapanmadan önce müzik bölümünde akademisyen profesör Nikolay Kaufman'ın eşi de çalışmaya devam etmekte. Bir akşam eve döndüğünde eşi hüzünle kocasına "Bugün bana emir geldi. Yarın bir kamyona müzik fonumuzu yükleyip Sofya civarında bir yerde yakmam emredildi." demiş. Nikolay Kaufman da karısına şöyle bir tavsiyede bulunmuş. "Sen onları kamyona yükle ve Bulgar Bilimler Akademisi'nin müzik bölümüne benim yanıma gönder kamyonu. Ben kamyonu boşaltır. Böylelikle müzik fonunu
kurtarmış oluruz.
Öyle de yapmışlar. Şimdi ben bu İnsanlık Vakfı'nın madalyasını Yıldız'ın vekili olarak alırken ben teşekkür ettim. Yıldız'ın adına teşekkür ettim. Ve teşekkür edilecek başka biri de var burada. Bu kültürler arasında köprüler kuran akademisyen Profesör Nikolay Kaufman da buradadır. Ben şöyle bir olayı size iletmek isterim dedim ve olayı anlattım. Nikolay Kaufman bana dedi, "Şevket, ne yaptın sen şimdi? Beni ele vermiş oldun. Beni zaten Bulgar Emniyeti çoktandır arıyordu. En nihayet sen beni ele verdin."
Evet.
"Ve böylelikle gizlice eşimle yaptığımız bu hayırseverlik meydana çıkmış oldu."
Şimdi iyi ki meydana çıkmış. Çünkü benim şu an gözlerim yaşardı Sayın Şevket Feyzullah. Bunu anlatırken tabii Nikolay Kaufman'a da böyle sonsuz teşekkürlerimizi geç de olsa bir kez daha bizlerin de iletmesi doğru olur. Yani bir kamyon değerli dinleyiciler, o değerli arşivimizden şarkı ve türküleri işte bu şekilde yakmaktan kurtarmışlar. Ve bu olayı da ilk defa bizler duyuyoruz sizin sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
Bu yakılacak olan bantların arasında 1969'da İnşaat Ordusu'nun Cumhuriyet Festivali'nde benim katıldığım 36 Türk çocuğuyla, Türk askeriyle katıldığım bir sanat grubunun da 7-8 şarkısı yakılmış olacaktı. Onları da böylelikle Nikolay Kaufman kurtarmış oldu. Bu kayıtları bu festivalde jürinin şefliğini eden, başkanlığını eden Dimitar Dinev, Sofya Radyosu'nun kayıt arabasını Plevne'ye gönderip Plevne'de kayda aldırtmıştı ve biz bu kaydı bugüne kadar korumaya devam etmekteyiz.
Evet, siz korumaya, yani bizler korumaya devam ediyoruz ama bunu ilk defa duyuyorum sizden. Bu inşaat ordusunun 36 askerin söylediği şarkıları da umarız bizler fonoteğimizdeki altın arşivde bulmayı başarırız. Evet, bunun yanında tabii ki söylenecek çok şey var. Hani dediniz ki Sofya Radyosu günümüzde nasıl bir vizyon izliyor veya izlemeli? Bu konuda da böyle fikir sahibi olduğumuzu belirttiniz.
Sofya Radyosu'nun demokrasi döneminde de öncüler arasında yeri var ve bu öncüler arasına nasıl nice girmeli? Türk kimliğimizin korunmasında, ana dilimizin zorunlu bir ders olarak okullarımızın müfredat planına alınmasında bize yardımcı olmasını isteriz. Anayasadaki azınlıklar haklarının tamamının güncel hayatımızda kullanılmasında bize yardımcı olmasını isteriz.
Evet, yani peki siz şimdi 1948 yılındaki o Sofya Radyosu'na döndüğünüzde, daha sonraki tabii yine burada çalışmalarınız oldu, programlar yaptınız, özellikle dediniz ki askeri bayramlarda hep beni çağırıyorlardı. Onu anlatır mısınız?
Kızıl Ordu'nun 9 Mayıs günü milli bayramı olarak, zafer bayramı olarak kutlanıyordu Kızıl Ordu, Sovyet ordusunun. Hasan Tekkeli bu bayram kutlamasında mikrofon başında nasıl nice bir subayın geçmesini istiyordu. Ve subay olarak, yarbay olarak mikrofon başına Şevket Feyzulov geçiyordu. Yani ben geçiyordum. Bulgar ordusunun milli bayramı 6 Mayıs'ta kutlanıyordu. O zaman mikrofon başına Hasan Tekkeli yine beni davet ediyordu. Böylelikle radyoda, Sofya Radyosu'nun ekibinde benim de ayrıca bir yerim olmuş oluyordu. Zaten ben daha Plevne'de 20 yıl çalıştığım dönemde Mesru Mehmet'in Plevne konserine dair ve Plevne fabrikalarında mühendis olarak, ustabaşı olarak, şef olarak çalışan Türklere dair röportajlar gönderiyordum. Böylelikle ben her vakit Sofya Radyosu'nun muhabirliğini ediyordum. Böylelikle Sofya Radyosu'nun benim hayatımda bugüne kadar yeri ve rolü vardır.
Sayın Şevket Feyzullah, şimdi birazcık böyle genel bir konu, genel bir soru sormak istiyorum size. Siz aslında 3 rejim yaşadınız. Kraliyet rejimi, 1944'ten 89'a kadar komünizm, ondan sonra ver elini demokrasi dedik, hala arıyoruz. Belki bulan vardı, geçiş dönemin sancıları. En çok böyle aklınızda kalan, gönlünüzde yatan nedir? İtiraf eder misiniz?
Şimdi ben Kızıl Ordu'yu 10 yaşında karşıladım Bulgaristan'da. Ve o zamana kadar düğünlerimizde, bayramlarımızda Osman Paşa'nın Plevne Marşı söyleniyordu. Kızıl Ordu'nun gelmesiyle Mehmet Müzekker John'un Kızıl Ordu destanı söylenmeye başlandı.
Hatırlıyor musunuz birkaç dörtlüğünü?
Evet. Hızlandık, alırız hızı. Doğdu göründü Rus yıldızı. Selam verdi Moskov kızı. Bayrakları hep kırmızı. Ey gelincik, nedir tasan? Sevgilinden Irak mısın? Şehitlerin al kanından yaratılmış bayrak mısın? Stalin'in kuvveti var, hem demirden yumruğu var. Yumruktan doğruluk bulduk, boyunduruktan kurtulduk. Ve biz yeni dönemi işte boyunduruktan kurtulduğumuzdan dolayı sevdik ve sosyalizmin üzerine toz kondurmadık. Bulgaristan Türkü, Deli Orman Türkü, annelerimiz, babalarımız yeni düzeni sevgiyle karşıladı, kucakladı. Netekim bu inkılap eninde sonunda bizi yavruları olarak yedi. Ama o yırtıcı hayvanlar gibi, yavruları yiyen hayvanlar gibi bizi yemiş olsa da biz yine bizi yetiştiren o Volkocherkov dönemine ve bu Lale Devri'ni hazırlayan Ali Rafiyev dönemine gönül borcumuzu bugüne kadar unutmadık. Unutmayacağız.
Ali Rafiyev demişken o kimdi? Hangi dönemlerden bahsediyoruz dinleyicilerimize?
Ali Rafiyev dönemi, Ali Rafiyev Deli Orman'ın İsperik'in Lavino Aslan Köyü'nde yetişen bir delikanlı, Rusçu Parti Komitesi'nde çalıştığı dönemde Türkler arasında Türklerin menfaatini koruma yöntemin göreviyle Sofya'ya işe alındı ve parti merkez komitesinde Türk işlerine sorumlu bir kadro olarak yıllar boyu Bulgaristan Türkü'nün gelişmesine, kültürel ve maddi gelişmesine yardımcı oldu. Onun için ben bu projelere Ali Rafiyev projesi demeye devam ediyorum ve kendisiyle Yemini Tercüme Büro'mda görüştüğümde de bunlar üzerinde uzun boylu konuşmamız, görüşmemiz olmuştur.
Evet, peki hani 10 yaşında Kızıl Ordu'yu karşıladık diyorsunuz. 45 yıl boyunca bu sosyalizme, komünizme bir ütopya da olsa biz inandık, güvendik diyorsunuz. Demokrasiyi nasıl karşıladınız? O zaman öyle
şimdi,
bir soralım.
Şimdi Bulgaristan Türklerinin kimliğinin korunması hususunda Türklüğüme, dinime, imanıma toz kondurmadım. Komünist olarak Türklüğüme karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Atatürk ilkelerine karşı tek bir satır yazım yoktur. Onun için bazı kadrolarımızın yaptığı gibi benim gidip de Mekke'de tövbe etmem icap etmedi. Çünkü benim tövbe edecek hiçbir hakaretim olmadı Türklüğüme, dinime, imanıma. Ben Türklüğüme, her vakit Türk kimliğime, subaylığımda da toz kondurmadım. Soykırımında da toz kondurmadım. Soykırımında ben benim generallerime, benim üstümdeki şeflerime de bunun aykırı bir davranış olduğunu, bunun ne Marx'ta, ne Engels'te, ne Lenin'de, ne Stalin'de, hiçbir yerde böyle bir ilkenin mevcut olmadığını söyledim ve benim söylediklerim eninde sonunda doğru çıktı ve 90'da tekrar Türk atlarımız işte iade edildi.
Evet, ve son olarak da hani artık 85 yıldan yıllık ömrünüzden baktığınızda birkaç sözle Sofya Radyosu'nun sizin için önemi neydi ve dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
Dinleyicilerimize Sofya Radyosu'nu akşam sabah dinlemelerini ve ana dillerinin, torunlarının, çocuklarının, torunlarının ana dillerini geliştirmede vasıta olarak kullanmalarını, televizyonla beraber, Türk televizyon kanallarıyla beraber bunu da kullanmalarını tavsiye ederim.